Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 50.
Onunla karşılaştın mı diye sordu Anna. Ronski masada lambanın altına oturmuştu. Geç geldiğin için bir ceza bu sana. Öyle ama nasıl olur? Konseyde olması gerekmez miydi? Gerçekten de oraya gitti ama geri döndü. Sonra yine gitti. Yerini bilmiyorum ama önemli değil. Bundan söz etmeyelim. Bu arada sen ne yaptın? Hep prensle miydin? Ronski'nin yaşantısını tüm ayrıntılarına dek biliyordu. Ronski tam yanıt vermek üzereyken gece uyuyamadığından uykuya ve yorgunluğa yenik düşmüştü. Ama Anna'nın kendisine çevrilmiş, heyecanlı ve mutlu yüzü karşısında utandı. Prensin gidişiyle ilgili raporunu vermeye gittiğini söyledi. Ama şimdi her şey bitti mi? Gitti mi o? Tanrı'ya şükür bitti. Bu yaşamın bana ne denli dayanılmaz geldiğini düşünemezsin. Neden? Bütün gençlerin sıradan yaşamları böyle, dedi kaşlarını çatarak. Masanın üstünde duran işini alarak tığını kurtarırken Ronski'yi incelemeye başladı. Uzun zamandır bu yaşamdan elimi eteğimi çekmiştim, dedi Ronski. Anna'nın yüzündeki anlam değişikliğine şaşmıştı. Bunun nedenini anlamaya çalışarak hafta boyunca bu yaşantıyı sürdürürken kendimi sanki bir aynada görüyormuş gibiydim. Bu görüntü hiç de hoşuma gitmediğini itiraf edeyim, dedi beyaz dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle. Anna tığ elinde tutuyor ama işlemiyordu. Gözleri garip ve düşmanca bir ışıkla parlıyordu. Bu sabah Liza beni görmeye geldi. Kontes Lidia Ivanovna'ya karşılık bu hanımlar evime gelmekten korkmuyorlar hala. Liza bana Atina gecelerinizden söz etti. Ne korkunç şey. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Anna onun sözünü kesti. Eskiden tanıdığın Terez bu muydu? Demek istediğim. Siz erkekler hepiniz ne kadar da alçaksınız. Bir kadının unutulabileceğini mi sanıyorsunuz, dedi gittikçe heyecanlanıyor. Böylece Ronski'ye kızmasının nedenini açıklıyordu. Özellikle de yaşamın konusunda hiçbir şey bilmeyen bir kadın oldu mu? Ben ne biliyorum ki bana söylemek istediğin şeyi ancak. Gerçeği söylediğini kim kanıtlar bana? Anna bana hakaret ediyorsun. Bana inanmıyor musun yoksa? Senden hiçbir şeyi saklamadığımı söylememiş miydim? Evet evet dedi Anna. Kıskançlığını saklamaya belirli bir özen gösteriyordu. Ama bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilsen. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum evet. Bana ne diyordun? Oysa Ronski ne söylemek istediğini anımsamıyordu artık. Son günlerde iyice sıklaşan bu kıskançlık sahneleri onu korkutuyordu. Belli etmemeye çalışmasına ve bunda Anna'nın kendisine olan aşkının kanıtını görmesine karşın kendisinin aşkının soğuduğunu hissediyordu. Mutluluğun yalnızca bu aşkta var olduğunu kendi kendine defalarca söylememiş miydi? Aşkı için her türlü özveride bulunan bu kadın tarafından tutkuyla sevildiğini hissettiği şu anda mutluluk genç kadının Moskova'dan izlediği zamankine göre çok daha uzaktı. Şu anda mutsuzdu ama gelecekte mutlu olacağını umuyordu. Şu anda geçmişi özlüyordu kimi zaman. Öte yandan Anna da aynı Anna değildi. Huyu çok değişmiş, fiziksel görünüşü de bozulmuştu. Şişmanlamıştı. Aktristen söz ederken olduğu gibi yüzünü çirkinleştiren acımasız bir anlam belirmişti. Ronski ona kopardığı çiçeğe bakan biri gibi baktı. Bu solgun çiçekte koparıp mahvettiği bu güzelliği zorla fark edebiliyordu. Ama Anna'ya duyduğu aşkın en güçlü olduğu zamanda yüreğinden koparıp atabileceği halde artık onu sevmediğini sandığı şu sırada onları bağlayan bağın kopmayacağını anlıyordu. Neyse, prensle ilgili olarak bana ne söylemek istiyordun? Bitti, şeytanı kovdum. Prens hakkında ne söylemeye başlıyordun? Onunla olmak senin neden hoşuna gitmedi? Benim için dayanılmaz, dedi Ronski. Ne düşündüğünü bulmaya çalışarak. Prensi yakından tanımaya değmez. Onu tanımlamak gerekirse panayırlarda birincilik kazanan besili bakımlı bir hayvan denebilir. Bu sözleri öyle öfkeli söylemişti ki Anna ilgilenmiş göründü. Sahi mi, diye karşı çıktı. Ama yine de gün görmüş kültürlü bir insan. Bu bilgi başka türlü bilgi. Onlar genellikle hayvanca zevkler dışındaki her şeyi nasıl küçümserlerse galiba o da kültürü küçümseme hakkını elde etmek için bilgi edinmiş olmalı. Ama siz tümünüz bu hayvanca zevkleri seversiniz, dedi Anna. Ronski onun bakışlarının yeniden karardığını ve kendisinden kaçırdığını fark etti. Onu neden böyle savunuyorsun, diye sordu gülümseyerek. Savunmuyorum onu. Umrunda bile değil. Ama düşünüyorum da sen de böyle zevklerden hoşlanmasan orada olmazdın. Şu Terezi hava kılığında görmekten açıkça zevk aldığını söyle. Şeytan yine çıktı ortaya, dedi Ronski. Masanın üzerinde duran elini alarak öptü. Elimde değil. Beni beklerken ne kadar üzüldüğümü bilseydin. Ama yine kıskanç değilim ben. Yanımdayken sana inanıyorum. Ama benden uzakta, anlayamadığım bir yaşam sürdüğün zaman... Anna Ronski'den uzaklaştı. Sonunda tığını kurtarıp elini sinirli sinirli sallayarak lambanın ışığında parlayan beyaz yünü hızla işaret parmağına sardı. Neyse anlat bakalım. Alexei Alexandrovich nerede gördün diye sordu birden. Çok doğal bir sesle. Kapıda karşılaştık. Seni böyle mi selamladı? Anna yüzünü uzattı. Gözlerini yarı kapalı. Yüzünün anlamını değiştirip ellerine bitiştirdi. Ronski birden Alexei Alexandrovich'in kendisini selamlarken yüzünde gördüğü anlamı Anna'nın güzel yüzünde tanıdı. Gülümsedi. Anna da neşeyle en çekici yanlarından biri olan o içten ve berrak gülüşüyle gülmeye başladı. Onu anlayamıyorum dedi Ronski. Köydeki tartışmanızdan sonra senden ayrılmış olsaydı ve beni düelloya çağırsaydı bu bana daha doğal görünürdü. Ama o böyle bir duruma nasıl dayanabiliyor? Yine de acı çektiği belli oluyor. O mu? Dedi gülümseyerek. O çok mutlu. Her şey yoluna girebilecekken neden hepimiz acı çekiyoruz? Bunu istemiyorum. Onu tanırım. Yalan kumkumasıdır yalnızca. Bir şeyler hissetmiş olsaydı benimle yaşadığı gibi yaşayabilir miydi acaba? Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Bir erkek duygusuz olmadıkça suçluluk arasında evinde tutmaya razı olabilir mi? Onunla konuşabilir mi? Ona sen diyebilir mi? Yine elinde olmadan onun taklidini yaptı. Anna, sen maşer annacığım. Maşer, dostum, sevgilim. O bir erkek değil, bir robot. Benden başka kimse bilmiyor bunu. Onun yerinde olsaydım benim gibi bir kadını çoktan öldürür, parça parça ederdim. Yo, o erkek değil, bakanlık makinesi. Senin karın olduğumu, kendisinin benim için bir yabancı, bir fazlalık olduğunu anlamıyor. Artık hiç söz etmeyelim ondan. Haksızsın, haksızsın dedi Ronski. Anayı sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama önemi yok, ondan söz etmeyelim artık. Bana neler yaptığını anlat. Hastalığın ne, doktor ne diyor? Anna kuşkusuz kocasının başka bir gülünç durumunu anımsayarak ve onunla alay etmeye fırsat arayarak alaylı alaylı gülerek ona bakıyordu. Ama Ronski konuşmasını sürdürdü. Bunun bir hastalık olduğunu sanmıyorum. Durumundan kaynaklanıyor bu. Ne zaman olacak? Anna'nın bakışlarındaki alay yok oldu. Yerini genç adamın şimdiye dek görmediği tatlı hüzünlü bir gülümseme aldı. Yakında. Durumumuzdan yakınıyor. Buna son vermek istiyordun. Benim için ne kadar zor olduğunu bir bilsen, özgürce, gururla seni sevme hakkını elde etmek için neler vermezdim ki. Artık üzülmeyecek ve kıskançlığımla seni de üzmeyeceğim. Ama sabret, yakında her şey düzelecek. Ancak bizim düşündüğümüz şekilde değil. Anna bunu düşününce kendisine öyle acıdı ki tutamadığı gözyaşları doldu gözlerine. Lambanın ışığında yüzüklere parlayan elini Ronski'nin koluna dayadı. Düşündüğümüz gibi olmayacak bu. Bunu sana söylemek istemiyordum ama buna zorladın beni. Yakında yakında her şey sona erecek. Rahatlayacağız ve artık üzülmeyeceğiz. Anlamıyorum dedi. Aslında çok iyi anlamıştı. Ne zaman olacağını mı soruyorsun? Yakında. Ama ben bunu görmeyeceğim. Sözümü kesme. Hızlı hızlı konuşuyordu. Seziyorum bunu, eminim. Öleceğim ve bu yüzden çok mutlu olacağım. Sizin için olduğu kadar benim için de kurtuluş olacak bu. Gözlerinden yaşlar boşandı. Ronski Anna'ya doğru eğildi. Yenemediği heyecanını saklamaya çalışarak onu öpücüklere boğdu. Aslında yapılacak en iyi şey bu dedi. Elini hızla sıkarak. Tek umudumuz bu. Ronski kendini toparladı. Başını kaldırdı. Neler saçmalıyorsun? Gerçeği söylüyorum. Ne? Gerçek nedir? Öleceğim. Bir düş gördüm. Bir düş dedi Ronski. Kendisinin de düşünde gördüğü köylüyü anımsıyordu. Evet dedi genç kadın. Çok oldu. Düşümde bir şey almak için yatak odama doğru koşuyordum. Düşlerde nasıl olduğunu bilirsin bunun dedi gözlerini korkuyla açarak. Odanın bir köşesinde bir şey görüyordum. Ah ne saçmalık nasıl inanılır ki? Ama Anna sözünü kesmesine izin vermedi. Söylediği şey onun için çok önemliydi. Bu şey geri döndü. O zaman bunun ufak tefek korkunç bir köylü olduğunu gördüm. Kaçmak istedim ama o çantasına eğildi ve içini karıştırdı. Bir çanta karıştırıyormuş gibi yaptı. Yüzünden korku okunuyordu. Ronski kendi düşünü anımsayınca aynı korkunun içini kapladığını anladı. Çantayı karıştırdı ve Fransızca olarak hızlı hızlı demiri dövmek, ezmek, yoğurmak gerekir dedi. Korkuya kapılıp uyanmaya çalıştım ama uyanık olarak düş görüyordum. Bunun ne anlama geldiğini düşünürken uşak Corneille'in bana "Doğururken öleceksiniz madam, doğururken öleceksiniz" dediğini duydum. O anda uyandım. Ne saçmalık, ne delilik dedi Ronski. Ama sesinin hiç inandırıcı olmadığını kendisi de hissediyordu. Bırakalım bunları dedi. Bunları çay getirteceğim. Biraz bekle. Ama birden durdu. Yüzünün anlam bir çift. Korku ve heyecan yok oldu. Yerine yüzünde tatlı ve neşeli bir anlam belirdi. Ronski bu değişimin nedenini anlayamıyordu. Anna az önce içinde yeni bir yaşamın kıpır kıpır ettiğini hissediyordu. 4. Alexei Alexandrovich Ronski ile evinin kapısında karşılaştıktan sonra gitmeye niyetlendi. İtalyan operasına gitti. Orada iki perdeyi dinledi ve görmek istediği herkesi gördü. Evine dönünce vestiyere dikkatle baktı. Askeri giysi görmeyince odasına geçti. Alışkanlığının tersine hemen yatmadı. Sabah 3'e dek odasında dolaştı durdu. İleri sürdüğü tek koşula, evinde sevgilisini kabul etmeme koşuluna uymayan karısına duyduğu öfke onu huzur bırakmamıştı. Karısı bu koşula uymamıştı. Bu yüzden de onu cezalandırmak, boşamak ve oğlunu elinden almak tehdidini yerine getirmeye karar vermişti. Bu kararın getireceği güçlükleri biliyordu ama yine de kararını vermişti bir kez. Geriye yalnızca bu tehdidi yerine getirmek kalıyordu. Kontes Lidia Ivanovna bunun en iyi çözüm olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu ona. Zaten son zamanlarda boşanma işi öylesine iyi işliyordu ki Alexey Alexandrovich temel hukuksal güçlükleri yenebileceğine inanıyordu. Ama felaket tek başına gelmez hiç. Azınlıklar ve Zarayevski eyaletindeki tarlaların sulanması sorunları Alexey Alexandrovich'in başına öyle işler açmıştı ki bir süreden beri son derece öfkeliydi. Gece uyumadı. Öfkesi öylesine artmıştı ki sabahleyin son sınırını buldu. Aceleyle giyindi ve uyandığını öğrenir öğrenmez karısının odasına gitti. Öfkesi taşmasından korktuğu bir fincanı ağzına dek doldurabilirdi. Bu öfkesini ve yapacağı açıklamada gerek duyduğu gücünü yitirmekten korkuyordu. Kocasını iyi tanıdığını sanan Anna odasına girdiği anda yüzündeki o anlama çok şaşırdı. Alnı kırışmıştı. Üzgün bakışlarını Anna'nınkinden kaçırmak ister gibiydi. Dudakları kararlı ve küçümser bir tavırla sıkılmıştı. Alexey Alexandrovich odaya girdi ve karısına selam vermeden doğruca çalışma masasına gitti. Anahtarı alıp çekmeceyi açtı. "Ne istiyorsunuz?" diye bağırdı Anna. "Sevgilinizin mektuplarını." "Orada değil onlar," dedi çekmeceyi yeniden kaparken. Ama bu hareket yalnızca varsayımları doğrulamış oldu. Kocası karısının elini kabaca itip içine en değerli kağıtlarını koyduğunu bildiği bir cüzdanı kaptı. Anna cüzdanı elinden çekip almak istedi ama kocası onu yine itti. "Oturun," dedi. "Sizinle konuşacaklarım var." Cüzdanı koltuğunun altına koydu. Dirseğiyle öyle sıkıştırdı ki omzu hafifçe yukarı kalktı. Anna şaşkın ve korkulu bakışlarla sessizce ona bakıyordu. "Sevgilinizi evinize kabul etmeyi yasakladığımı söylemiştim size. Onu görmem gerekiyordu. Şey..." Anna durdu. Hemen bir yalan bulamamıştı. "Ne bu ayrıntılara girecek ne de bir kadının sevgilisini neden görmeye gerek duyduğunu araştıracağım." "Şunu istiyordum yalnızca," dedi Anna kızararak. Kocasının kabalığı onu kızdırıyor ve yüreklendiriyordu. "Beni incitmenizin ne kadar kolay olduğunu anlamıyor musunuz?" dedi. "Namuslu bir erkek ya da namuslu bir kadın incinebilir. Ama bir hırsıza hırsız dendiği zaman bu yalnızca bir olayın saptamasıdır. Bu denli acımasız olduğunuzu bilmiyordum. Bir kocanın karısına tam bir özgürlük tanımasına ve yalnızca ahlak gereklerine uyma koşuluyla adının namusunu koruması altına almasına acımasızlık diyorsunuz. Sizce bu acımasızlık mıdır? Daha da kötüsü, öğrenmek istiyorsanız buna alçaklık derler," diye bağırdı öfkeyle. Sonra çıkmak üzere ayağa kalktı. Alexey Alexandrovich kocaman parmaklarıyla Anna'nın bileğini yakalayarak her zamankinden daha yüksek ve tiz bir sesle "Hayır," diye bağırdı. Bileğini öylesine sıkmıştı ki kolundaki bilezik kırmızı iz bıraktı. Onu kalmaya zorladı. "Alçaklık ha? Eğer bu sözcüğü kullanmaktan hoşlanıyorsanız, size alçaklıkların ilkinin bir kadının kocasının ekmeğini yemeyi sürdürürken bir sevgili uğruna kocasını ve oğlunu bırakması olduğunu söyleyeceğim." Anna başını eğdi. Bir gün önce sevgilisine söylediği yalnız onun karısı olduğu ve kocasının fazlalık olduğunu belirten sözleri söylemek şöyle dursun, bunu düşünmedi bile. Kocasının sözlerinin çok doğru olduğunu hissediyordu. Bu yüzden de alçak sesle yalnız şunları söyleyebildi. "Durumumu benim yaptığımdan daha ağır biçimde yargılayamazsınız. Ama bunu neden söylüyorsunuz bana?" "Neden mi söylüyorum? Neden?" diye sürdürdü aynı öfkeyle. "Ahlak kurallarına saygı konusundaki buyruklarıma uymayarak beni bu durumu sona erdirecek gerekli önlemleri almaya zorladığınızı bilesiniz diye." "Buna gerek kalmadan yakında kendiliğinden sona erecek bu durum," dedi. Şu anda istediği ölümün yakınlığını düşününce gözleri yaşla doldu. "Sizin ve sevgilinizin düşündüğünden de çabuk, cinsel tutkularınızın doyurulması gerekir." "Alexey Alexandrovich, bağışlayıcılığınıza sığınamam ama yerdeki bir rakibinize vurmak sizin açınızdan pek mert bir davranış değil." "Evet, hep kendinizi düşünürsünüz. Kocanız olan erkeğin acıları sizi ilgilendirmez. Tüm yaşamının mahvolmasının sizin için fazla önemi yok. Onun acı..." Alexey Alexandrovich öyle hızlı konuşuyordu ki şaşırarak bu sözcüğü söyleyemiyordu. Sonunda söyleyebildi. Bu geveleme Anna'ya çok tuhaf göründü. Ama bu yersiz neşesinden hemen utanç duydu. İlk kez kendisini kocasının yerine koydu ve ona acıdı. Ama ne yapabilir, ne diyebilirdi? Başını eğerek sustu. Kocası da bir süre sustu. Yeniden konuşmaya başladığında sesi biraz dostça ve sıcakçaydı. Özel hiçbir anlamı olmayan sözcüklerin altını çiziyordu. "Size şunu söylemeye gelmiştim," diye söze başladı. Anna ona baktı. Yanıldım diye düşündü. Gevelerken yüzünün aldığı anlamı anımsadı. Bu baygın gözlü, kendini çok beğenmiş adam bir şeyler duyabilir mi? Hiçbir şey yapamam ben diye mırıldandı.
Ayrım sonu.